bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Avukatımı istiyorum. Bekir Coşkun. Ümit Yayınevi 2. basım. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Yenal İyi Alkan. Ön söz. Yazı beklerken kar geldi. Ben oturup satırlarımı yazarken küçük kar taneleri yaramaz birer kelebek gibi odamın camında oynuyorlar. Ağaçlar, çatılar, karşı tepeler bembeyaz. Hava soğudu. Isı eksi bilmem kaç derece dediler. Ama okurlarım o satırları okurken ortalığın günlük güneşlik olacağını, gömlekle, belki de atletle dolaşacaklarını biliyorum. Çünkü benim yazılarımla hava şartları hiçbir zaman ve asla birbirini tutmadı. Hava ne kadar da soğuk, kar yağıyor şeklindeki yazılarımı okurlarım devamlı bunaltıcı bir sıcakta okudular. Aman ne kadar da sıcak, insan terliyor başlıklı yazımı okuduklarındaysa kenti kar kaplamıştı. Ki karpuz dondurmayla ilgili yazılarım hep kışa, lahana ile kestane yazılarımsa genellikle yaza denk geldi. Bu nedenle de hiçbir zaman şemsiyenizi alın, paltonuzu giymeden sokağa çıkmayın gibi önerilerimi tekrarlamadım. Mevsimleri hep kaçırdım. Baharlar kaçtı. Ben baharı tanımam. Kışı bilirim, hüzün mevsimi sonbaharı bilirim. Soğuk havaları bilirim, fırtınaları bilirim. Ilık mevsimler kaçtılar. Kendime bir bisiklet alacağım diye tutturduğumda kaç yaşındaydım? Ki karım, aman Allah'ım bu yaşta bisiklet demişti. Utandım, ona aslında üç tekerlekli bisiklet istediğimi söyleyemedim. Oyuncak otomobilim, telgraf telinden arabam, çemberim, kafasına dokununca kuyruğu oynayan tahtadan at yaptığımdaysa oğlumun, baba bana mı bu at diye sorusuna hayır bana yanıtını verememiştim. Mevsimleri kaçırdım. Gitti mevsimler. Ne zaman zıplayan bir çocuk görsem, bir telgraf telinden araba, bir dönen çember, bir üç tekerlekli bisiklet ya da Yeşil Park'ın tahta bankında sevgilisine dondurma külah almış birini, kendi payıma yanarım. Ve boynumu büküp bilirim. Ben mevsimleri kaçırdım. İşte bu kitap. O kaçan mevsimlerdeki telgraf telinden arabam, çemberim, başına dokununca kuyruğu oynayan atım, üç tekerlekli bisikletim, daktilomun tuşları başına suratımı asarak otursam da içimdeki çocuk üç tekerlekli bisikletine biner. Üç tekerlekli bisikletteki çocuk söyler, ben yazarım. Çember çevirerek, tahta ata atlayarak, telgraf telinden arabayı sürükleyerek. Kaçan mevsimlerin ardından gülerek. Yoksa bilirim, mevsimleri kaçırdım. Bir vatandaş konuştu. Bir kedinin televizyona çıkıp konuşmasından sonra birçok kuşun, köpeğin, keçinin de konuştuğu haberleri geliyor. Özellikle televizyon kanalları konuşan birer kedi, köpek, kuş bulup ekrana çıkartma yarışına girdiler. Doğrusunu isterseniz ekranlara çıkartılan hayvanların konuştuğunu kimse anlamıyor. Ama spiker aslında konuşuyor dediğinde izleyenler "Aa, nasıl da konuştu?" demeye başlıyorlar. Geçen gün bir gazetede fotoğrafıyla birlikte vardı. Köpek de konuştu. Bir de konuşan kuzu var. Acaba konuşan Türkiye sloganı etkisini hayvanlarda mı gösterdi? En son yayımlanan kedi de konuştu. Haberinin peşinden birçok konuşmaz yaratığın dili çözüldü. İşte tam bu sıralarda haber yayıldı. Osman da konuştu. Kedinin konuştuğuna inananlardan birçoğu buna inanmadı. Yok canım, tabii, bir konuşuyor görseniz, konuşmamıştır, konuşmamıştır, konuşur gibi yapmıştır. Ya da size öyle gelmiştir. Hayır, hayır, resmen konuştu. Ve bunu duyan eş dost Osmanlara koşuşturdu. Osman divanda oturuyor. Yüzü asık, yere bakıyor. Üzerinde pijama. Parmaklarını diz kapaklarının üzerinde trompet çalar gibi indirip kaldırıyor. Osman konuştu haberini alıp gelenler Osman'ın karşısındaki koltuklara yerleştiler. Koltuk bulamayanlar yemek takımının sandalyelerini taşıyıp oturdular. Kimseden ses çıkmıyor. Herkesin gözü Osman'ın ağzında. Osman'ın gözü yerde, suratı asık. Arada bir tavana bakıyor. Giderek ev doldu. Asırlardır başına gelmedik kalmayan, ezilen, itilen, kakılan, hakkı ve hukuku yenilen ama hiçbir zaman ağzını açıp laf etmeyen birisinin konuşması şaşılmayacak şey mi? Osman konuştu. Haberini alan daire arkadaşları, akrabalar, kahvehane dostları, komşular, onların eş ve çocukları. Bu arada yakın il ve ilçelerdeki tanıdıklar da Osman konuştu. Haberini alır almaz otobüs, dolmuş, otomobil dolusu geldiler. Osman'ın karşısında üst üste, yan yana, alt alta yerlerini aldılar. Arada bir fısıldaşmalar duyulmuyor değil. Hiç de konuşacakmış gibi bir durumu yok. İnan olsun konuştu. Konuşmamış gibi ama. Vallahi konuşmasına konuştu da bir daha konuşur mu, konuşmaz mı onu bilmem doğrusu. Ya konuşmadıysa? Konuştu kesin. Birileri de televizyonculara haber verdi demek. Kan ter içinde koşarak gelen televizyon ekibinin muhabiri Osman'ın evinin önünde kameranın karşısına geçerek "Sayın seyirciler, konuştuğu öne sürülen Osman adındaki vatandaşın evi şu arkada gördüğünüz bina. Şu anda kendisi içeride bulunuyor. Bu tarihi olayı, bu inanılmaz haberi size aktarmak için şimdi içeri giriyoruz. İşte kapı burası," dedi. Sonra mikrofonun ipini çekiştire çekiştire koşarak merdivenleri çıktı. Evdekiler televizyoncuya bilgi vermek için yarıştı. Nasıl konuştu bir görseniz, siz gözünüzle gördünüz mü? Cık. Ama söylediler, sayın seyirciler, şu anda Osman'ın konuştuğunu gören bir vatandaşla konuşuyoruz. Evet, nasıl oldu bu iş? Vallahi ne bileyim ben, böyle konuştu dediler, işi gücü bırakıp koşup acele geldik. Televizyonculardan sonra gazeteciler, radyocular, ajans muhabirleri de koşup yetiştiler. Osman divanda oturuyor. Yani konuştuk konuşacak. Osman konuşacak gibi yapınca kameralar çalışıyor, flaşlar patlıyor, muhabirler kağıtlarını hazırlıyorlar. Osman'ın önüne belki 1000 tane teyp koydular. Ki konuşması ispatlı olsun. Bir ara konuşmasından umut kesilmedi değil. Kimi televizyoncu ve gazeteci konuşsaydı konuşurdu diyerek gitmeye kalktı. İşte o an Osman ağzını açar gibi yaptı ve konuştu. Ben içine ederim böyle hayatın. Osman'ın karşısına kümelenmiş kalabalıktan konuştu. Çığlıkları yükseldi. Sonra yeniden konuşması beklenmeye başlandı. Osman devamla. Rezil ettiler memleketi arkadaş. Pahalılık, rüşvet, hırsızlık, pislik, vurgun, soygun, çeteler, mafya. Yani gel de konuşma. Böyle demokrasi olur mu? Öyle dedikleri gibi ekonomi iyi gittiği mittiği de yok. Biz enayi miyiz? Artık dayanacak halim kalmadı hakikaten. Ne olursa olsun konuşacağım. Hiç kimse de Osman sus demesin. Ve televizyoncular, gazeteciler, yerli yabancı ajans muhabirleri haberi duyurmak için teyplerini, kameralarını kapıp merkezlere koştular. Haber her tarafta yayımlandı. Bir vatandaş konuştu. Avukatımı istiyorum. Bilmiyorum, demokratikleşme paketinin içinde yer alan avukatımı istiyorum maddesi işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Bu uygulama nasıl yaşama geçirilecek? Avukatımı istiyorum maddesi Batı toplumlarında tıkır tıkır işliyor. Ya bizde? Diyelim ki karakola düşen sanığın aklına demokratikleşme paketi geldi ve komisere dönüp avukatımı istiyorum dedi. Kıçını kaşımakta olan komiser kızdı. Ne istiyorsun? Avukatımı. Demek avukatını istiyorsun. Evet. Ulan burası Amerika mı Japonya mı? Sanık. Japonya'da da avukatımı istiyorum var mı? Varsa var yoksa yok. Cahil olduğum buradan da belli. Yani Japonya'da avukatımı istiyorum olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Burası neresi? Türkiye. Türkiye'de kimse karakoldan avukatını aramış mı? Söyle bakalım. Demokratikleşme paketi gelmedi mi? Geldi. İçinde avukatımı istiyorum yok mu? Var. Tamam işte. Telefonla avukatımı isterim. Bir defa jetonun yok. Demokrasi var, jetonun yoksa neye yarar? Jetonun var mı? Yok. Gördün mü işte. Jeton bulabilirsen, hadi diyelim ki demokrasiyi kullan. Ama jeton yoksa demokrasiyi nasıl kullanacaksın? Numarayı çeviririm. Çevir. Demokrasi düşmez. Burada demokrasinin çalışması için jeton gerekiyor. Ki sanık jetonu telefona koyup avukatını istesin. Bence zaten demokrasinin kendisi bir jeton sorunudur. Jeton düşmüyorsa... Sanık sağını solunu yokladı, jeton bulamadı. Avukatımı istiyorum diye tutturunca komiser daha da kızdı. Ne istiyorsun? Avukatımı. Ne yapacak avukatın? Beni savunur. Nah savunur. Nasıl olacak bu iş? Demokratikleşme paketinde avukat aranır diyor. Desin, hani jeton? Sizde demokrasi jetonu yok mu? Demokrasi var da jetonu yoksa... Şiirsel devlet. Toplumumuzda ne kadar çok şair var bilemezsiniz. Şiir kitapları satmıyor, şair çok. Demek ki kimse kimsenin şiirini okumuyor, oturup kendisi yazıyor. Bin yıldan beri devlet yönetiminde de şiirin önemli bir yeri var. Osmanlı padişahlarının hemen hepsi şair. Vezirler şair, defterdarlar şair. Zamanla padişah fermanlarının ya da resmi evrağın şiir üslubu içinde yazılması bundan. Keza Cumhuriyet döneminde de devlet adamları şiirle yakından ilgili. Misal, rahmetli Turgut Özal sanatçı bir ruha sahipti. Nitekim Cumhurbaşkanı olup da devlet işlerinden biraz vakit bulunca bir şiir istiyorum diyerek eski dolapları karıştırdı. O eski şiirini buldu. Bir şiir istiyorum. Şöyle. Hatıralar yükselsin bir sazın namesinden, namelerle kesilen bir şiir istiyorum. Taş gönüller titresin o şiirin sesinden, hıçkırıklarla kesilen bir şiir istiyorum. Bunu duyan birçok anaplı o zaman şiir yazmaya başladı. Ya da bir şiir istiyorum mısrağındakini beyefendi şiir istiyor şeklinde değerlendirip pek çok şiir yazdırdı. Çankaya'ya birçok şiir geliyordu. Tabii Orhan Veli'den, Mehmet Akif'ten, Yunus Emre'den, Pir Sultan'dan birçok şiir de kılık değiştirip Turgut Bey'in önüne gitmedi değil. Oysa Turgut Bey en çok kendi şiirini beğeniyordu. Ve birçok besteci bir araya gelip Özal'ın şiirini el birliği ya da solfej birliği içinde bestelediler. Böylece şiir şarkı oldu. Süleyman Bey'in şairliği pek yok. O daha çok fıkra anlatmayı seviyor. Belki bir gün fıkralarından birisini beste yaparlar. Adamın birisinin bir karısı varmış diye başlayan bir beste olmaz mı? Daha doğrusu Süleyman Bey'in elinde bir nakaratı var. Binaenaleyh ama şiirin kalan tarafı yok. Amma ve lakin şarkı olduğuna göre binaenaleyh de olabilir mi olamaz mı? Erdal Bey'in en güzel şiiri ise unuttuğu şiiri. Bir toplantıda İnönü'ye sayın genel başkanımızdan şiir istiyoruz dediler. İnönü güzel bir şiirim var ama unuttum dedi. SHP'liler yine coşkuyla alkışladılar. Böylece yeryüzünde ilk defa olmayan bir şiir bizim sosyal demokratlar tarafından alkış almış oldu ve İnönü'yü kutladılar. Doğrusu çok güzel unutmuş. Bravo! Bu kadar güzel bir unutmak olur ancak. Yani nasıl da duygulu bir unutmak? Askeri dönemlerde demokrasiye ara verildiyse de şiir yazmaya ara verilmedi. Askerler de şiir yazdı. Örneğin Kara Kuvvetleri Komutanı Muhittin Füsunoğlu Paşa'nın birçok şiirinden biri askeri marş bile oldu. Paşa şiirini okudu ve o sırada birliğinde askerliğini yapmakta olan Coşkun Sabah'a çağırıp emir verdi. Coşkun Sabah bir manga da asker istedi. Ki marş bestelerken onları yürütüp ayak ritmine göre ritim uygulayacak. Beste yapmak için nota sehpası, kalem, kağıt, solfej, enstrüman gerekmez mi? Buna ilave olarak da bir manga asker. Yine de marş hafif oyun havası gibi oldu. Yani bando çaldığında askerler ona göre yürüseler Bahriyeli çifte tellesi gibi geçecekler. Nitekim bir teftişte Genelkurmay Başkanı Füsunoğlu Paşa'nın kulağına eğilerek "Bu marşı hiç duymamıştım." dedi. Paşa atıldı. Ben yazdım paşam. İyi de askerler niye döne döne gidiyor? Şiir duygulu insanların işidir. İyi insanlar şiire ilgi duyarlar. Duygusuz insanlar şiir yazamaz. Tabii ki şiiri çıkar amacıyla kullananlar da olur. Yine baştan alırsak, Osmanlı padişahlarının maaşlı şairleri vardı. Metiye şiiri başına ise fazla mesai, sosyal haklar. Ki padişahların tümünün şiirlerde 200 kiloluk gürzü tek elle kaldırmaları bundan. Zamanımızda da bunun örnekleri görülüyor. Vuslat Sadıkoğlu'nun Semra Hanım'a yazdığı şiir nasıldı? Konuşan güzel eller, düşünen coşan eller, üzülen her kişinin peşine düşen eller. Dosta sıkılan eller, huzurlu dobra eller, kahkahayı atarken secdeye yatan eller. Semra Hanım, eller şiirini huşu içinde okurken asıl eller ihalelere götürmüştü bile. Herkesin kendine göre şairleri vardır. Süleyman Bey'in şiiri yoksa şairleri de yok değil. Mazot pahalı baba, ceket yamalı baba, tohumluğu vermediler, kredi verdi baba. Isparta'dan çıkmıştır, namazını kılmıştır, zeraat bangasını kurmuştur, fakiri bildi baba. Tabii ki Süleyman Bey'in köylülük stili gereği, şiirleri de traktörlü, mazotlu, tohumluk buğdaylı. Ki Demirel'in Ziraat Bankası'nda olan çiftçi borçlarının silmesinde bu şiirin payı var denilir. Herkesin şairi kendine göre. Çillerin de şairleri var. Antalya İl Teşkilatı'nı kabul ettiğinde bir delege illa ben şiir okuyacağım diye tutturunca kimseler engel olamadı. Okudu. 13 Haziran'da 93 yılda cihana ufuklar açacak Çiller. Kurtuluş Savaşı coştu yurdunda, vatana şafaklar açacak Çiller. Dünyada tek kadın akıldan yana, Tanrı Tansu'suna vermiş nişana. Dilerim kavuşa, şöhrete, şana, makama dolup taşacak Çiller. Parti yöneticileri şairi ve şiirini ayakta alkışlayıp, doğrusu bu kadar güzel şiir hiç duymamıştık dediler. Tanrı Tansu'suna vermiş nişana. Beyitinde duygulanıp ağlayanların tümü daha sonra bakan oldular. Görüldüğü gibi ülkemizde şiirin devlet yönetiminde ayrı bir yeri var. Devletin şiirlisi ve herkesin şiiri kendine göre. Atalarımız da rüşvet alırdı. İnsanoğlu oldum olası rüşveti sever. Yani bugün Türkiye'nin gündeminde olan rüşvet yeni bir şey değil. Atalarımız da çok iyi rüşvet alırdı. Başbakanlık arşivlerinde 2573 sırada kayıtlı 1598 tarihli belgede bir mektup var. Mektubu yazan kişi Padişah 3. Mehmet'e bir altın kılıç, iki köle, 3000 altın gönderiyor. Eğer Raha Beyler Beyliği kendisine verilirse bu hediyelerin arkasının geleceğini söylüyor. 4044 sayılı Şubat 1603 tarihli bir başka belgede ise Budin Kalesi komutanı Mahmut Paşa'nın her askerden yarım altın alarak onlara izin verdiği, bu yüzden düşman kale önüne geldiğinde tüm askerlerin izne gitmiş olduğu yazılı. Aşık Paşazade'nin 1393-1481 yazdığı tarihe göre ise İstanbul çok daha önce alınacaktı. Ancak Osmanlı vezirlerinden Ali Paşa Bizanslılardan rüşvet alarak 1. Beyazıt'ı kuşatmadan vazgeçirdi. Atalarımız arasında pek çok ünlü rüşvetçi var. Bir başka belgeye göre de 2. Mahmut Mekke Medine gibi kutsal şehirlere her yıl para gönderirdi. O yıl parası çıkışmayınca Halil Paşa'dan borç istedi. 2. Mahmut borç isterken şöyle diyor. Sakın ola ki rüşvet aldığın paralardan verme. Halil Paşa yanıtlıyor. Vereceğim para helal tarafındandır. Vezir-i Azam Hadım Paşa aldığı rüşvetlerin kayıtlarını tutardı. Böylece bir kişiden bir kereden fazla rüşvet almamak gibi bir prensibe dikkat ederdi. Ancak bir gün rüşvet defterini çalıp Padişah 3. Mehmet'e götürüp verdiler. Hadım Paşa idam edildi. Hoş, 3. Mehmet'in kendisi de iyi rüşvetçiydi. Naima tarihine göre 1650'de devlet hazinesi askerlerin aylığını veremeyince asker ayaklandı. Padişah, Vezir-i Azam Melek Ahmet Paşa'ya topladığı rüşvetin yarısını versin, asker aylık alamadı, müşkül durumdayız diye haber saldı. Melek Ahmet Paşa servetinin yarısını verdi. Bunun üzerine öbür paşalar Melek Ahmet Paşa'nın adını şöyle değiştirirler. Kelek Ahmet Paşa. 17. asırdan sonra rüşvet daha da artıyor. 1802 yılında Paris Büyükelçiliğine atanan Halef Efendi, rüşvet almadığı için Osmanlı-Fransız ilişkileri iyi gitmez. Ancak devlet, Halef Efendi'ye maaşını ödeyemediği için dürüst bir insan olan Büyükelçi, şamdanlarını, mamdanlarını satar. Satacak bir şey kalmayınca Fransız hükümetinden bir maaş tutarında her ay rüşvet almaya başlar. İlişkiler düzelir. Birinci Abdülhamit rüşvete çok kızardı. Kimlerin rüşvet aldığını saptamak için bir hafiye ekibi kurdurdu. Bir yıl geçmeden hafiye ekibindeki hafiyelerin hepsinin zengin olduğunu duyunca onları kovdu. Geliyoruz Cumhuriyet tarihine. Atatürk döneminde ekonomik sıkıntılar yüzünden kimsenin rüşvet verecek parası olmadığı için rüşvet çok az. Rüşvet eğilimi var ama para yok. Keza tek parti döneminde de öyle. Ancak Atatürk'ten sonra halkımızın yavaş yavaş hindi mindi ile işe başladığını görüyoruz. O dönemlerde iş kovalamak için taşradan Ankara'ya gelenlerin elinde genellikle bir hindi var. Anlatılanlara göre bakanlıkların pencerelerinden çok zaman luk luk luk diye hindi sesleri geliyor. 1960'tan sonra rüşvet sektörü gelişir. Bu konuda tapucu Refik Bey'in devrim yaptığı biliniyor. Rüşvetini almadan makamına gelmiş vatandaşlarla asla konuşmaz, öyle yüzlerine bakardı. Bunu bilen iş kovalayan vatandaşlar önce rüşvetlerini, sonra selamlarını verirlerdi. Yok, eğer konuşurken bir yandan da saydığı rüşvetin yeterli olmadığını görürse, diyelim ki o anda pili biten gramofon gibi susardı. Zat-ı alinizin işini yapacağız. Demek ki rüşvet yetmedi. Artık tık yok. Bu durumlarda vatandaşlar bir koşu pil değilse bile rüşvet bulup getirirler. Tapucu Refik Bey bıraktığı yerden sözünü sürdürürdü. Tabii ki işiniz hallolacak. Rüşvet altın çağını ise son 10 yıldan beri yaşıyor. Ankara merkezi hükümet olduğu için aynı zamanda merkezi rüşvet sayılır. Bu kentte rüşvet almadan asla fazla iş yapılamaz. Diyelim ki Ankara'nın trafik akışı İstanbul'a, İzmir'e göre niçin daha yavaş? Çünkü araç kullananların çoğu bürokrat. Vitese geçirmeden önce acaba bir şey veren olur mu diye oyalanıyorlar. Trafik yürümüyor. Kırmızı ışık sönüp yeşil ışık yanıyor, hareket eden yok. Vitese takmadan önce sağa sola öyle bakınıyorlar. Bürokrasi ve kırtasiyecilik trafiğe yansıyor. Vites kontrol, direksiyon denetlemesi, gaz pedalı yoklaması, ön rapor, teftiş, evrak, kayıt, giren evrak, çıkan evrak, bilirkişi raporu, yeşil ışık tutanağı. Trafik zırnık kımıldamıyor. Sağa sola bakıyorlar. Acaba bir şey gelir mi? Yeşil yanıyor, trafik polisi düdük çalıyor, el kol sallıyor, bağırıp zıplıyor. Rüşvet yok. Milim kıpırdamak da yok. Rüşvet o kadar benimsendi, yaygınlaştı ve özümsendi ki artık yararlarından bile söz ediliyor. Ulusal gelirin tabana yayılmasını sağlıyor, bir. Devlet çarkının tümden durmasını önlüyor, iki. Hürmetimiz sonsuz. Doğrusunu isterseniz bu yazı size bir trafik yazısı gibi gelse de aslında asansörde geçiyor. Olay İngiltere'de oldu. Bir grup Türk bürokrat tarım, tohum mohum işleri için Londra'ya gitti. Müsteşar yardımcıları, daire başkanları, müdürler. Kaldıkları otelde asansöre binip yukarı çıktılar. Bizimkiler önde duran yüksek ve ağır bürokrata doğru eğilerek "Buyurun beyefendi" anlamında ellerini fırın küreği gibi öne uzattılar. O iki adım geri zıpladı. "Rica ederim, siz buyurun." Öbürleri ise üç adım geri zıpladılar. "Katiyen olmaz, buyurunuz, hürmetimiz sonsuz." Geri geri zıplaya zıplaya asansörden 8 metre kadar uzaklaştılar. Asansörün kapısı kapandı ve gitti. Yeniden beklemeye başladılar. Asansör geldi, kapısı açıldı. Yüksek ve ağır bürokrata doğru hep birlikte eğilip ellerini öne uzatarak "Buyurunuz beyefendi" dediler. Yüksek ve ağır bürokrat "Katiyen olmaz" diye yanıtladı. Öbürleri geriye zıpladı. "Allah aşkına buyurunuz. Yani hürmeti ve sonsuz." Yüksek ve ağır bürokrat "Estağfurullah, estağfurullah" diyerek çizgi taşı oyunundaki geriye zıpırtı gibi 1,5 metre kadar heyetin gerisine düştü. Öbürleri ikiye ayrılıp hilal biçiminde iki yandan onun arkasına atlayarak "Aman efendim, lütfen, katiyen olmaz, hürmetimiz sonsuz" dediler. Asansörün kapısı kapandı ve gitti. Bir saat kadar sonra asansörün kapısının önünde. Otomatik kapı açılır açılmaz öbürleri çember harekatı biçiminde ağır bürokratın kolunu tutup yani siz buyurmazsanız aha şuradan şuraya adım atmayız. Hakikaten siz önden buyurunuz diyerek içeri ittirdiler.